Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özer.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Turkcell cephesinden 1 Nisan'da, önümüzdeki sene 1 Nisan'da hayatımıza girecek 4.5G testini biz Turkcell'in davetlisi olarak Turkcell'in genel merkezinde denemiş olduk. Ekstrem bir test oldu bu. Huawei'in kurduğu altyapı üzerinden biz 4.5G üzerinde 1.2 gigabitleri görebildik ama bu tabii 1 Nisan itibariyle görebileceğimiz hızlar değil. Turkcell'in söylediği hızlar 1 Nisan'dan itibaren uygun cihazlarda, uygun altyapılarla yani cihazınız eğer destekliyorsa 375 megabitlere kadar hızları görebileceğimiz yönünde.
Bir de şunu da belirtelim. Şimdi 1 gigabiti özel ortamda görebildin. 5G'de biliyorsun bu giriş hızı olacak.
Aynen.
Yani inşallah nasip olursa kullanıcıya verilen hız minimum 1 gigabit olacak 5G'ye geçtiğimizde. Tabii ki daha var henüz daha.
Bir 5G'ye koyalım
şimdiden. Laboratuvar ortamından 5G'ye. Çıkmış bir durumda değil 5G. Ama 4G'ye baktığımızda 4.5G olarak isimlendiriliyor ülkemizde LTE Advanced teknolojisine baktığımızda gerçekten ulaşılan hızlar aslında şu anki koşullarda bütün ihtiyaçlarımızı görebilecek nitelikte.
Yani şimdi 375 megabitten yola çıktığın zaman Mesut keşke şöyle güzel bir tarife çıkarsalar da tek başına bir paket sahibi olup bunu her yerde kullanabilsen. Çünkü bakıldığında çok ciddi hızlardan bahsediyoruz.
Evet, özellikle biz Snapdragon 820 özel mobilite programında bahsettik bundan. X12 modemle beraber diyorsun 600'ü indiriyor. Bir taraftan da upload yapabiliyor çok hızlı bir şekilde aynı anda. Zaten üst seviye cihazlar bu hızları fazlasıyla kaldırabilecek güçteler.
Ben bu hızları gördükten sonra zaten direkt sordum. Hani dedim ki sonucunda çok yüksek hızlardan bahsediyoruz. Mevcut tarifelere olarak farklı kota seçeneklerinin olması lazım. Çünkü öyle hızlar var ki bugün 8 GB, 4 GB kotalarla onu zaten 2 günde bitirirsin, tüketirsin. Yeni kotaların ve yeni tarifelerin olacağını söylediler ama tabii fiyatlandırmadan vesaire bahsetmediler. Ben hatta şunu da sordum. Dedim ki böyle hızlar acaba uygun paketlerle beraber fiberin önüne geçer mi? Turkcell'in düşüncesine göre onların söylediği şu. Fiber ve ultra yüksek hızlı mobil birbirini tamamlayan iki unsur. Bu teknolojiler ADSL'in sonunu getirici olur onlar. Çünkü ADSL
rakibin ipini çektiler.
Rakibin ipini aynen öyle. O açıdan bakıyorlar. Çünkü onlara göre ADSL de gerek fiber ki gerekse de 4.5G'nin hızlarına erişebilmek mümkün olmadığı için o artık geride kalan bir teknoloji olacak gibi görünüyor.
Ben tabii sana şeyi soracağım sözünü kesmeden evvel. Kota hazır burada hani gündeme gelmişken sormak lazım. Amerika'da ben gidip kotalı internet 4G altyapısına ayarlanmaya çalıştığında oldukça yüksek fiyat ödedim.
Orada küsur üzerine çıkmak lazım.
Kotası sınırsız hatları zaten iptal ettiler birçok kullanıcı
son,
için.
Yani son yapanlar da yavaş yavaş oradan elinden alanı çekti aynen.
Herhalde dünyada kotasız internet sen bir tek Tayvan'da test edebildin.
Benimki şöyleydi. Benimki süreli kotasızdı. Ben Haziran ayında Tayvan'a gittiğim zaman bir haftalığına bir 4G paketi aldım. Herhangi bir data kullanım yani veri kullanım limiti yoktu. Bir haftada ben zaten otel odasındayken hotspot yaptım o hatın takılı olduğu cihazı. Toplamda 110-120 GB civarında dosya kullanmışım. Bana toplam bedeli $22 oldu. Yani 3 liradan hesaplasam 66 lira gibi bedel verdim ve sınırsız kullandım. 66 lira yani o hızı bana sınırsız verseler veririm zaten.
Evet, doğru.
Yani çok güzel bir kampanya olur bence. Bakıldığında tabii şunu da konuşmak gerekiyor. 375 megabiti görebilmek için sadece Turkcell'in bunu bize vermesi gerekmiyor. Bizim cihazlarımızın o hızı alabilmesi gerekiyor. Bu da kullanılan modemlerle ilgili cihazlardaki. Ben hatta Turkcell'e sordum. Ya bunu bu kadar destekliyorsunuz, önünü açmaya çalışıyorsunuz ama en modern cihazınız olan Turkcell T60'da kategori 4 sınıfı modem var. Bu da yani 150 megabit civarında bir indirim hızına denk geliyor. Onların bu konuyla ilgili cevabı şu. Biz diyorlar ki Turkcell T serisiyle akıllı telefonla tanışmayan kişilere uygun fiyata makul bir cihaz vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki gelişim çerçevesinde Turkcell T70'in buna ayak uyduracağını söylüyorlar ki benim tahminim zaten birazdan da konuşacağız. Muhtemelen Turkcell T70'de Snapdragon 650-652 civarı bir işlemci kullanacak gibi. Bakıldığı zaman Turkcell ben hazırım diyor. Altyapı tarafında Huawei işbirliğine gitmişler. 1 Nisan itibariyle devlet yeşil ışığı yaktı da BTK ile ilgili kurumlar Turkcell pek çok noktada 375 megabit'i kullanıcılara vereceğini söylüyor.
Evet, inşallah samimilerdir bu açıklamalarında. Çünkü operatörler samimi değiller biliyorsun. Genelde hep en yüksek hızdan atışta bulunuyorlar. Kullanıcının eline geçen bu olmuyor. Yoksa 3G'de Turkcell'in belirttiği rakamlara göre şu anda en yüksek 60 megabit falan görebiliyor olmamız lazım.
3 taşıcı üzerinden onu söylüyorlar ki zaten 1.2 gigabit söylerken de 5 farklı taşıcı gibi de düşünebilirsin. Farklı kanalları bir araya getirerek o hızı erişildiğini görmekteyiz. Tabii bu artık hani operatörler bunu söylüyor. Vodafone ve Türk Telekom grubu da başka şeyler söyleyecekler yine hızlarla ilgili olarak. Ama bunun gerçek hayatta ne derece pratik bir kullanım sağlayacağını ancak çıktığı zaman görebileceğiz. Çünkü hani Turkcell'in verdiği şöyle bir done var. Diyorlar ki yüksek hızlar sayesinde tüketici ihtiyacını çok hızlı getireceği için baz istasyonundan bir rahatlama olacak. Daha dolayısıyla aynı baz istasyonunda daha fazla kullanıcıya biz 4.5G ile beraber hizmet verebileceklerini söylüyorlar. Ama bugün 3G'de bile zaman zaman popüler yerlerdeki daralmayı düşündüğümüz zaman statlarda ya da bir takım yoğunluğun olduğu yerlerde umarız 4.5G'de söyledikleri gibi olur.
Evet, gerçekten de öyle. Beklentimiz o yönde. Bir diğer haberimiz senin de belirttiğin gibi Snapdragon 650 yeni yongalarla ilgili 650 ve 652'den bahsediyoruz şimdi.
Yeniden isimlendirme. Yani bizim en sevmediğimiz şeyi Qualcomm'da yaptı. 618 ve 620'yi yeniden isimlendirerek 650 ve 652 olarak önümüze çıkardılar.
Çok arada bir isimlerdi ama.
Ya değil, 618, 620 yerine 650 ve 52 demek daha doğru. Çünkü bu 8'li rakamlar ve 610'lara falan takıldığınızda sanki çok giriş seviyesi bir işlemciymiş gibi geliyor. Ama esasında bu işlemcilerin hakkını yememek lazım. Bayağı vaatkar görünüyorlar. Biz hep ne dedik? Snapdragon 615, o türevdeki şu an piyasada bulunan işlemciler maalesef beklentini veremediler. Bunun 615 gerek CPU gerekse GPU tarafında kullanıldığı cihazların fiyat bandını düşündüğümüz zaman çok vaatkar olamadı. Çünkü
keşke Snapdragon 800 ucuzlatıp oraya getirseydi.
Keşke 800-801 hatta 805'ler keşke devam etseydi de o fiyat bandına karşımıza çıksaydı. Ama şimdi yeni işlemcilere bakıyorsun Mesut. Burada teknik detaylara girmeden önce Qualcomm'un altını çizdiği en önemli detayı söylemek gerekiyor. Diyorlar ki artık bu işlemcilerle beraber akıllı telefonlar 4K video çekebilecek orta sınıfta.
O güzel.
Yani güzel ama tabii MediaTek'e baktığınızda zaten 2 senedir bu iş yapılabiliyor. Yani MediaTek biliyorsun giriş üstü cihazlarda H265 işlemeyi bile zaten makul platformlarda veriyordu.
Ama işte her platformda göremiyorsun. Ciddi firmaların hepsi neredeyse Qualcomm'da çalışıyorlar ve kullanıcılar için büyük bir mağduriyetti bu. Qualcomm 4K'yı premium segmente hep odaklamıştı.
Şimdi artık 4K 30 kare saniye hızında videoları bu cihazlar, bu işlemcilerin kullanıldığı cihazlarda göreceğiz. Peki işlemcilerin ne gibi özellikleri var? Şimdi 600 ve 650 ve 52'den bahsettik. Üst model 8 çekirdek. Bunun 4 tanesi Cortex A72 yani ARM'ın en yüksek performans çekirdeğini kullanıyor. 4 tanesi A53. Diğeri ise 6 çekirdekli. Onda 2 tane A72 var. 4 tane de A53 var. GPU tarafı ise ortak. Adreno 510. Yine Full HD tarafında Qualcomm'un söylediklerine göre çok ciddi bir oyun deneyimi sunabileceği ifade ediliyor. Ve bunlarda Mesut hem Quick Charge 3.0 var. Yani çok hızlı şarj teknolojisi artık Qualcomm tarafından orta segmente de yaygınlaştırılacak gibi görünüyor. Hem de X8 adı verilen bir modem teknolojisi var. X8'in burada karşılığı kategori 7'ye geliyor ama yine hızlara bakıldığı zaman 300 megabitler civarında bir app yani yükleme hızı, indirme hızımız var, down hızımız var. 100 megabit civarında da bir yükleme hızımız var. Yani,
tam
aşağı yukarı o hızlara denk gelir gibi geliyor. Açıkçası bunlar güzel hamleler olmuş çünkü o orta segment, o 1000-1500 aralığındaki cihazlarda Qualcomm'un zaten piyasadaki güçlü durumunu dikkate aldığımız zaman böyle işlemcilere ihtiyaç var. Çünkü gerek 4K çekebilsin, gerekse de modem yüksek hızları desteklesin ki tüketiciler işte 4K, 4.5K dediğimiz zaman orada mağdur olmasınlar.
Mağdur olmasınlar. Snapdragon 820 testi de gerçekleştirmiştik. Bununla ilgili özel bir videomuz var. Burada uzun uzun konuşmaya gerek yok. Şunu çok net söyleyebiliriz. Yani son çıkan testlerin hepsinde en tepede yer alan ve açık ara en tepede yer alan şu anda Android cihazlar için üretilmiş en hızlı işlemci Snapdragon 820 oluyor. Erdin'in yazdığı bir haber var. Test sonuçlarımızın yer aldı. Ekstra olarak çektiğimiz bir video var. Detaylarını aşağıdaki linklere tıklayarak görebilirsiniz. Bu videonun altında linklerini yer veriyoruz.
Yani evet. Direkt buradan öğrenmek isteyen için de şunu söyleyeyim. Olmuş. Yani hani evet. Snapdragon 820 Android ekosisteminde global yarışta yine zirveye aday yapar. Hele ki GPU'ya zaten çok girmiyorum bile. Grafik işlemcisi ki Adreno 530'dan bahsediyoruz. Şu an muadili yok. Belki Mali-T 880'i göreceğiz orada ki bizim şunu da söyleyelim biz işlemci Snapdragon 820'yi anlatırken 4K 60 kare saniyeden bahsetmiştik. Orada Mali-T 880 için ARM'ın mesela 120 kareler civarında da ultra yüksek çözünürlükte iddiaları var. Bunlar güzel şeyler. Sonucunda birisi 60 olsun birisi 120 olsun topyekun bir akıllı telefon hareketinin önünü açacak gibi görünüyor.
Bir dedikodu var. Samsung 820'yi kendine özel olarak bir süre tutabilir diyorlar. Böyle bir durum olursa da ya diğer üreticilerin cihazını bayağı geç göreceğiz.
Açıkçası konuşulan gündem maddelerinden birisi de oydu. Nisan ayına kadar Snapdragon 820'nin Galaxy S7'ye özel olabileceği söyleniyor. Şimdi bildiğimiz şey şu. Snapdragon 820'nin üretimi Samsung tarafından 14 nanometre olarak gerçekleştirilecek. Hatta bir takım iddialara göre Snapdragon 820 için Qualcomm ve Samsung'un yakın çalıştığı üretim tarafında verimliliği arttırabilecek bir takım optimizasyonların Samsung tarafından yapıldığı yönünde. Bu ne derece doğru olduğunu henüz bilmiyoruz. Resmi bir açıklama olmadı ama sonucunda bir ortak bir kan bağı olacak aralarında. Yani Galaxy S7 ile ilgili olarak tabii ki şey var. Exynos 8890 Samsung'un kendi işlemcisini kullanacağını zaten biliyoruz ama henüz o işlemcinin ne kadar güçlü ve ne kadar vaatkar olabileceği konusunda kimsenin bir fikri yok.
Sızıntı da yok henüz.
Sızıntı yok. Samsung kendi yaptığı açıklamalar var. İşte çekirdek performansı olarak Exynos 7420'den %30 daha hızlı olacağı söyleniyor ama hani Geekbench'ten tek çekirdeki 1500 puan yüksek aldığını düşün. %30'u 500 yapar 2000 puana denk geliyor ki. Yine yani 820'ler, 2300-2400'lerde A9'lar kez aynı şekillerde gezerken performans anlamında çok rekabetçi olmayabilir.
Bir de GPU var.
GPU var. Tamam Mali-T 880 12 çekirdekli versiyonu güçlü olabilir ama Qualcomm'un kullandığı GPU hem modern teknolojilere destek anlamında hem de Qualcomm paketine genel olarak baktığınız zaman bir takım destekleyici teknolojiler gelişmiş modern vesaire tür pek çok ekstra ile beraberine getiriyor.
ISP'sinden DSP'sine kadar her şey çok
her
güzel.
Her şey çok ciddi şekilde özelleştirilmiş durumda. Şimdi Galaxy S7'nin Android tarafında önümüzdeki sene çıkacak cihazlar arasında eksisiyle artısıyla iyisiyle kötüsüyle yine en çok satacak cihaz olacağı kesin. Çünkü evet, Samsung'un öyle bir gücü var, pazarlama gücü var. Dolayısıyla bu Qualcomm'un işine de yarar. Sonucunda Samsung dediğimiz cihaz da çipin kendisinden ziyade. Sonucunda Samsung'un işlemcisini Samsung'un bir alt şirketi üretiyor. Samsung başka bir alt şirkete satıyor. Dolayısıyla orada kar marjıyla bitmiş cihazın kar marjını düşündüğümüz zaman günün sonunda muhtemelen Samsung eğer daha yüksek performanslı bir işlemci olarak 820'yi tercih ederse yine çok para kazanacaktır ve ticari kararını o yönde kullanacaktır. Ama bir başka iddiaya göre 820 belki kısmen çok kısa süre için Samsung özel olabilir ama hemen arkasında HTC'nin de aynı çeyrek dilim içerisinde yeni cihazını çıkarabileceği yönünde. Bu da ihtimaller dahilinde çünkü Qualcomm HTC seviyor. Aralarında yine onların da bir organik bağ var.
Zaten da Qualcomm'un HTC tarafında hisseleri var.
Hisseleri de var. Yani orada onların da çok mağdur olmasını istemezler. Çünkü zaten geçtiğimiz seneden gelen bir kan, hatta daha öncelerden gelen bir kan kaybı var. Yeniden çıkış anlamında belki onlara destek olabilirler. Bir de Sony tarafı var. Ama Sony tarafının diğerlerinden daha sonra geleceği, çünkü Sony'nin Snapdragon 820 iki farklı cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor. Dolayısıyla biz muhtemelen Samsung ve HTC'yi bayrak taşıyıcı firmalar olarak ilk başta görebiliriz. Sonrasında da Sony ve diğerleri diye devam edecektir. Çünkü bak birazdan geçeceğiz. Hatta gelmişken şimdi de konuşalım. Xiaomi'nin bir açıklaması var. Diyorlar ki biz Snapdragon 820 için aceleci olmayacağız.
Evet,
biraz aslında bir noktada şeye de geliyor. Belki de alamadı öncelikler diğer firmalara belirli. Öyle bir durum söz konusu. Çünkü evet, Çin'de çok popüler bir firma Xiaomi. Çok ciddi adetlerde rakamlara ulaşabiliyor belki ama diğer firmalar globalde satış yapıyorlar. Dolayısıyla orada da boşluğu doldurabilmek adına öncelik onlara verilmiş olabilir. Hazır Xiaomi'den bahsetmişken Mesut, Xiaomi'nin satış rakamlarıyla ilgili bilgiler de var. Sene başına telefonla ilgili öngördükleri satış rakamlarına ulaşamamışlar. Xiaomi'nin bir açıklaması var. Bu bizim için tedirginlik yaratacak bir unsur değil. Çünkü biz başka ürünlerle de yüksek adetlere gelmeye başladık. Diyor ki orada da güvenlikleri unsurlar. Mi Band 2 akıllı bileklik,
evet,
ve
doğru.
Bu hoverboard tarzı işte kendi zincirden türetme şeyin bir farklı versiyonu gibi şey derken ismi şey olduğu için söylüyorum ama.
Yalnız Xiaomi'nin de o havası sönüyor. Böyle çok inovatif, ucuz telefon pazarına yönelik mükemmel cihazlarla böyle fırlayacak bir firma gibi göründü.
Ya ben sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Son günlerde bana Mi 5 değil de Xiaomi'nin televizyonunu soran çok var. O televizyon Türkiye'ye gelir mi? Nereden alabiliriz? Çin'den getirsek gelir
ama
mi tarzında?
Ama o fiyatla geleceğini düşündükleri için.
Tabii Türkiye'ye geldiğinden fiyat, evet, farklı olacaktır ama Türkiye'de gelecek gelmeyecek dedik. Yok, ticari gazetede ismi çıkmış olmuş vesaire ama bir türlü Türkiye'de gelemediler. Sonucunda gelmeye gelmeye ne oluyor? Bir yerden sonra ilgi azalıp sonucunda,
evet,
insanlar
gerçekten
beklemezler eğer telefon ihtiyaçları varsa ama Mi 5 konusunda çok aceleci olmayacağız diyorlar Snapdragon 820 için.
Bir başka Çinli firmayla devam edelim. Network ürünleriyle yakından tanıdığımız TP-Link aslında birçok konuda üretim yapıyor. Aksesuar konusunda birçok çözümü mevcut. Şimdi ise cep telefonlarıyla gündemde.
Evet.
Enteresan bir konu oldu ama.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bugün artık herkes telefon işine giriyor Mesut. En azından TP-Link işin iletişim tarafında. Zaten insanları internete bağlayan ürün grubuna,
evet,
sahip olduğu için
network
daha mantıklı bir hareket gibi görünüyor. Nefos ismini koymuşlar. Hani Nefos mesela bana çok sıcak duygular yaratan bir isimlendirme olmaz.
Evet.
Sonucunda kişiden kişiye göre belki değişebilir ama biraz sanki Yunanvari bir isim. Yunancadan türetilmiş gibi geldi, emin değilim. Ama benim anladığım kadarıyla daha fiyatın uygun olduğu giriş seviyesi cihazlara yönelecekler gibi. Eğer giriş seviyesi için o fiyat bandında, hani o fiyata uygun bir donanımla çıkarlarsa güçlü oldukları taraf şu: dünya genelinde her ülkede hemen hemen %40-%50 pazar payına sahipler. Yani hani dağıtım kanalları, işbirlikleri olduğu için.
Bir de marka olarak tanınıyorlar.
Marka olarak da tanınıyorlar. Çok hızlı bir şekilde karşımıza çıkabilirler. Esasında biz ne istiyoruz firmalardan? Uygun fiyata donanımı iyi olsun. Yazılım güncellemesi konusunda kullanıcıları mağdur etme ve teknik servis söz konusu olduğu zaman yine kullanıcıları mağdur etme. Eğer bu üçünde doğru adımlar atabilirlerse güzel işler olur. Haberin, ben mesela bizde çıkan habere baktım. Yorumlarda şöyle bir eleştiri var mesela TP-Link ile ilgili. Deniyor ki işte Türkiye'ye getirdikleri modem ve routerlarda arayüz İngilizce. Hakikaten şimdi bu önemli bir sıkıntı.
Evet,
böyle olmaması
öyle
gerekiyor. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Telefonda İngilizce arayüzle cihaz satışı yapamazsın. Zaten bu yasalarla sınırlandırılmış durumda. Kaldı.
Bir de Android
var zaten,
evet,
Türkçe olacak. Giriş seviyesinde hani belki çift sim kart desteği sunan, FM radyosu olan, pili kısmen iyi gidebilen ve arayüz konusunda kırıcılık sorunu yaşamayan bir telefon çıkartırlarsa fiyatı da çok ortalamanın üzerinde olmadan, ortalamaya yakın ve herkesin makul görebileceği bir seviyede tutarlarsa marka zaten aşina olunan bir marka olduğu için orada iş yapabilirler.
Çok aşina olunmayan bir marka var. Biz biliyoruz ama sokaktaki kullanıcıların çoğu bilmiyor. ZTE. Şimdi Blade V6 ile piyasadalar. ZTE'nin bir şeyler yapması lazım ama o da tabii ki operatörlerle yakından çalıştığı için çok da böyle agresif davranamıyor gibi geliyor.
Yani bana şimdi ZTE esasında Türkiye'deki en büyük oyunculardan bir tanesi. Neden dersen Turkcell T60, işte
evet,
Vodafone Smart 6 Ultra, Türk Telekom TT175. Hepsinin üreticisi ZTE esasına bakıldığı zaman. Ve ciddi bir pazar payına ulaşıyor ama tabii ki ZTE'de bir ara üretici olarak kalmak istemiyor. Dünya genelinde isminin yürüdüğü, kendi markasını taşıyan cihazlarla popüler olma derdinde. Şimdi Blade V6 ülkemize girdi. Yani ZTE resmi olarak kendi cihazının satışına başlamış oldu. Esasında çok aylardır konuşulan bir üründü bu Türkiye pazarına sokma konusunda ama işte seçimler gelecek gelmeyeceklerinde vesaire,
evet,
şu bu derken bunların planları ötelenmiş oldu. Ne yazık ki 2015 sona ererken bu fiyat, bu donanımla çok hani yürüyecek bir telefon gibi görünmüyor. Çünkü 849 lira gibi bir fiyatı var Mesut telefonun ve teknik özelliklerine baktığınız zaman 720p ekran, işte 67-35 MTK işlemcisi ve 2200 mAh piliyle 849 liraya çok iş yapamaz. Çünkü
General Mobile 4G yer onu orada zaten.
Orada o yer hani yine ZTE üretimi olan TT175'te 899 liraya metal kasa, parmak izi okuyucu,
evet,
şunu vesaire, bir sürü
şey var,
seçenek varken çok mantıklı gibi görünmüyor. Onu söylemek gerekiyor. Tabii ki tasarımı güzel. Biraz iPhone hatırlatıyor. İnce. Yandan 2.5 boyutlu ekranı vesaire var ama her şeyde tasarım değil. Şimdi tüketici ona bakarken fiyatına bakacak, donanıma bakacak, bir de diğerlerine bakacak. Söz konusu ZT kalitesi ise eğer öyle bir şeyden bahsedeceksek diyor ki zaten Turkcell T60 var ya da Turkcell TT175 var gibi ama şu güzel taraf, bu başlangıç olduğu için 2016'da daha fazla ZT ürünü göreceğiz gibi ve benim anladığım kadarıyla, benim duyumlarıma göre Türkiye'de de yerli üretim konusunda çok ciddi çalışıyorlar. Ama buradaki yerli üretimden kastım Vestel değil. Bazı başka firmalarla işbirliği içerisinde bu telefonların veya ZT'nin bir şekilde temas ettiği bazı cihazların da 2016 içerisinde Türkiye'de üretim, en azından Türkiye'de montajının yapıldığına tanık olacağız.
Çin'den Tayvan'a geçelim. Asus var o tarafta. Çok güçlü bir üretici. Asus'un da Zenfone'u hepimiz tarafından yakından biliniyor. İzleyenlerimiz de biliyor. Sokaktaki birçok vatandaş da kullanıyor hatta birçok telefonunu. Zenfone 3'ün çok gelişmiş özelliklere sahip olacağı konuşuluyor.
Yani muhtemelen CES'te Amerika'daki fuarda tanıtım yapılır. Geçen sene çünkü Zenfone 2'yi orada duyurmuşlardı. Sen zaten oradan videosunu da çekmiştin. Muhtemelen yine biz donanım haber olarak bu 2016'nın başında da orada olacağız. Eğer tanıtılırsa oradan yine videosunu çeker, duyurusunu yaparız. Şimdi şöyle bir durum var. Zenfone çok ciddi bir başarı elde etti ama Zenfone 2 aynı başarıyı yakalayamadı. Çünkü çok fiyat hassas bir başarı elde ettiler. Dolayısıyla fiyat birden yükselince her ne olursa olsun ülkemizdeki vergilendirme, kuru farkı vesaire tüketici ona bakmıyor. Günün sonunda diyor ki 750 liraya geçen sene süper bir cihaz satıyordun. Şimdi o cihazın belki biraz daha üstü donanımı 1500 liraya getiriyorsun. 1500 tamam 4 GB RAM var vesaire cihazın belki hakkı odur ama tüketiciye yarattığın uygun fiyata iyi telefon imajı devam ettiremedi o fiyat tarafında.
Yani tüketiciye sağladığı fayda 2 kat değildi zaten telefonun.
Yani evet sonucunda donanım olarak rakiplerine baktığınız zaman fiyatı belki çok aman aman saçma görünmeyebilir ama tüketici diyor ki işte Zenfone 6 çok iyiydi. Ben şimdi Zenfone 2'yi istedim ama 1000 liraya istedim diyor. 1500 lira olunca diyor ulaşamadım
evet,
diyor mesela.
Evet LG'nin G2'den sonra yaşadığı işte ikilem
oldu. Sıkıntıya düştüler aynen. Şimdi Zenfone 3 muhtemelen çok daha güçlü bir donanımla gelecek. Zaten o konuda herhangi bir sorun yok. Zenfone 2'nin de kez daha yüksek donanımı veya alternatif seçenekleri vardı ama bir kısmı Türkiye'ye gelmemişti onların. Şimdi Zenfone 3'teki en büyük fark yaratacak unsurlardan birisinin parmak izi okuyucu olacağı söyleniyor. Zaten Android 6.0 ile beraber yazılım tarafında o destek ekosistemin içerisine girmiş oldu. Donanım tarafında okuduklarıma göre dünyadaki en hızlı parmak izi okuma sensörünü kullanacakları söyleniyor. Zaten hani Asus'un hepimizin en fikri olduğu bir durumu var. Bir şey koyduğu zaman genelde kötü olmuyor.
Evet,
yani
iyi
çalışıyor, iyi görev yapıyor. Böyle olacak gibi görünüyor. Pil tarafında da Zenfone 3'te pilin büyüyeceği, tasarımın inceleceği söyleniyor ki bu çok aşina olduğumuz bir durum değil. Genelde pili büyütürken üreticiler kasayı ya benzer tutuyorlar ya da kalınlaşabiliyor ama bu sefer Asus'un Zenfone 3'te hem kasayı inceltip hem de pili büyüteceği söyleniyor. Şimdi hala o Zenfone 1'in rüzgarı devam ediyor. Asus Zenfone 2'de evet belki aynı satış rakamlarına ulaşamadı ama o rüzgar devam ediyor. Tekrar o birinci nesil Zenfone 2'sini yaratabilecek bir cihazla çıkarlarsa karşımıza yine yüksek satış rakamlarına erişebilirler ama diğer taraftan biliyorsun Asus Zenfone 6'yı satarken işte BİM'e özel Zenfone 5 versiyonu vardı. Keza yine daha uygun fiyatlı Zenfone 5 modelleri vardı. Bu yeni jenerasyonda o fiyat hassasiyetini yine yakalayamadılar. 600-650 liralara yine Zenfone 2'nin bir versiyonları geldi ama tüketici daha geniş spektrumda, daha geniş ürün gamında bazı modelleri istiyor. Umarım Zenfone 3'te onlar da gelir.
Umarız öyle olur. Şimdi telefonlarda bizim umarız öyle olur dediğimiz bir diğer konu micro SD karttan vazgeçmezler ve micro SD kartla devam ederler
mesela konusu. Galaxy S7'de geri geleceği söyleniyor.
Evet. Samsung da şu anda bir micro SD kart sergilemiş durumda ve değerler inanılmaz. 95 MB saniye okuma, 90 MB yazma.
Evet biz gerçekten hani depolama ürünlerine bakıldığı zaman dünya standartlarındaki en ürün gruplarından birisine sahipler. Çünkü çipin kendisini, kontrolcünün kendisini, yazılımın kendisini üretiyorlar. Şimdi 128 GB Pro sınıfı bu SSD micro SD kartı önemsiyorum. Çünkü ne istiyoruz? Akıllı telefonlarda micro SD kart slotu olsun. Şimdi Note 5'e, S6'ya, S6'ya bakıyorsun. UFS 2.0 tipi birinci nesil masaüstü SSD'leri aratmayacak performans sunabilen evet. Depolama ürünleri var. Şimdi onun yanına 50 MB okuyan, 40 MB yazan bir micro SD kart koyduğun zaman ne oluyor? Kümülatif performans, toplam performansın düşmüş oluyor. Android 6.0 ile beraber Google diyor ki onunla onu birleştirebiliyorsun. Birleştiriyorsun da bir tarafta 200-250 okuyup yazabilen bir dahili depolama var. Diğer tarafta da 50 okuyup yazabilen bir micro SD kartın oluyor.
Ki 50 yine iyi.
Yine iyi. Az önce ne dedik? Snapdragon 820 ile beraber 4K 60 kare saniye. Belki Mali T880 ile beraber 4K 120 kare saniye. Ne olacak? 1 dakikalık video olacak sana belki 5 GB daha fark konuşuyorum ama işte bunların hepsinin yazıldığı anda direkt depolama birimine gidip oradan galeriye girebilmesi için uygulama içerisinde yüksek hızlı kartlara ihtiyaç var. Bu kart beni heyecanlandırdı açıkçası yani neredeyse 100 MB civarında evet, okuma yazma değerleri sunuyor. Al bunun üzerinde Windows 10 kur, bilgisayar çalıştır yani onu yaparsın.
Hatta şöyle bir çözüm çıkmış durumda mesela Mac bilgisayarınız ya da PC'nizi bunları takıyorsunuz. Yedek depolama olarak kullanıyorsunuz aynen. Eğer SSD hafızasını arttırmak istemiyorsanız uygun çözümlü alternatifler olmaya başladılar depolama konusunda. Merakla bekliyorum.
Umarım de, fiyatı uygun olur.
Samsung'un depolama ürünlerine verdiği garanti de çok fazlalaştı. Adam o kadar güveniyor ki yazıp
mesela şundan dolayı güveniyor. Onu da söyleyelim. Mesela Samsung'un sadece bu değil. Micro SD kart çözümlerinde son yıllarda şöyle bir durum var. bir sürü koruma teknolojisi var üzerinde. İşte kısa devre, elektrik evet, dalgaların olduğu ortamda, hatta X-ray cihazından geçsen bile bu bozulmuyor. Dolayısıyla o açıdan da zaten cihazlarına verdikleri güvenin karşı olarak garanti süresi konusunda sıkıntı yaratmıyorlar.
Samsung tarafında telefonların bu çeşitli kahramanlara özel versiyonlarını görmüştük. Iron Man Edition vesaire. Şimdi Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition var. Ne diyorsun buna?
Yani sonucunda ismini hani bir tarafa bırakıyorum da biraz da şey gibi olmuş. Hani Game of Thrones'a gönderme değil gibi değil mi? Hani Winter is Coming. Yani biz Türkiye'de şunun sıkıntısını yaşadık. Samsung 32 GB Note 5'i getirdi ama 64 GB konusu hep havada kaldı. Çünkü insanlar yüksek depolama kapasitesi istiyorlar, özellikle micro SD kart tarafındaki hassasiyetten dolayı da. Bu versiyonun en güzel tarafı 128 GB depolamaya sahip olması. İsmi Winter olur, Zinter olur, Kinter olur, çok fark etmiyor ama 128 GB olması güzel. Az önce mesela Türkiye'ye gelmeyen Zenfone 2'lerden bahsettik. Zenfone 2'nin Brezilya'da ve bazı başka ülkelerde 128 GB'lık seçeneği de var mesela bakıldığı zaman. Ama tabii diğer taraftan gülü seven dikenine katlanırsa fiyat da tartışmaya açık. $850. Hani hiçbir vergi koymasan Türkiye 2500 liradan gelmiş oluyor zaten bakıldığı zaman. Tabii micro SD kart desteğin olmadığı zaman kendi kapasitesini arttırdığında orada üretici biraz daha acımasız olabilir.
Evet,
zaten
biraz öyle olmuş.
Tüketici arttıramıyor. Ben arttırayım üstüne karımı da koyarak satayım tarzında. Ama Note 5'ten çok memnunum. Depolama güzel bir cihaz almak istiyorum. Fakat depolama konusunda beklentim yüksek diyenler için böyle bir seçenek en azından Kore pazarında var. Samsung Güney Koreli olduğu için kendi ana vatanına özel işler yapabiliyor. Hani LG ve diğer bazı üreticilerde olduğu gibi. Hani keşke bunun adını başka yapıp da Türkiye ve başka bölge ülkelerine gelebilse. Sonucunda seçenek olduğu zaman insanların en azından ihtiyaçlarını görebiliyor.
Öyle gerçekten. Şimdi microSD kart konusu Samsung tarafında önemli. Yeni seri, yani 2015'te hiçbir telefonda kullanmadı üst tepe modellerde. Evet. 2016'da S7'de en azından microSD kart slotuna yer verileceği konuşuluyor ama
söyleniyor.
SSD ile ilgili diğer bir dedikodu da yazılım hızının iPhone kadar smooth olacağı direkt belirtilmiş durumda Samsung tarafında.
Şimdi J.K. Shin diye bir adam vardı. Samsung'un mobil operasyonlarının başındaki kişi. O yarım çatpat İngilizcesiyle tüm sunumları kendisi yapmayacak. Yani yapamıyorsan onu bırak, açılışını yap, bırak başkası anlasın. Ama Güney Koreliler onu seviyorlar. Belki biraz da saygıdan dolayı. Madem gelmişsin ben de CEO'ysam çıkayım. Benim için gelen insanlara karşı kendimi göstereyim ve derdimi anlatayım tarzında. Onu o görevden aldılar. O şu anda başkan yardımcısı olarak biraz daha kısa pasif bir göreve gelmiş gibi görünüyor. Yerine geçen Dongjin Ko isimli bir CEO var. O CEO da esasında background'ına, arka plana baktığınız zaman yıllardır Samsung içerisinde hep donanımla ilgili çalışmalar yapmış. Gelir gelmez hep şey dendi. Demek ki aynı kültür devam edecek. Samsung Galaxy ailesinde hep daha yüksek donanımlar koyacak ama yazılım tarafındaki çalışma kısmen daha yavaş gidecek gibi. Fakat şimdi uzak doğu kaynaklı bazı yayınlar var. Onların Samsung'a dayandırdığı haberlere göre Galaxy S7'deki, S7'deki yazılımsal ilerleme, donanımsal ilerlemenin çok ötesinde olacak. Hatta piyasadaki en hızlı arayüzün Galaxy S7 ile beraber olacağı söyleniyor. Umarım öyle olur. Sonucunda bunu yapabilirler. Tüketicilerin istediği şey.
Evet, doğru.
Hafif bir arayüz, hızlı bir arayüz.
Bir de ellerinde en iyi donanım var zaten.
Yani dünyanın en hızlı depolama sürücüsü benim telefonumda diyorsun. Touch Vize'ye bir bakıyorsun, bazı yerlerde olmadık şişmeler yapabiliyor.
Evet,
bunun
doğru,
olmaması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Yazılım tarafındaki kodlamanın ve yazılım üzerindeki ekstra yüklerin fazla olduğu anlamına geliyor. Yapmaları gereken şey çok basit. Bir takım uygulamaları çıkar, markete koy, isteyen kursun. Bir takım uygulamaların kodlamasını yeniden yap, olsun sana hızlı bir arayüz yani.
Bu arada gelecek yıl trend olacak konulardan bir tanesi de baskıya duyarlı ekranlar olarak gözüküyor. Ve yavaş yavaş talep artmaya başlamış durumda o taraf.
Teknik olarak ilk cihazın Huawei'den çıktığı, pratik olarak piyasada ilk olarak Apple'da gördüğünüz, iPhone 6 serisinde gördüğünüz bu bastıkça tepki veren ekran olayı ki uygulamalar destek vermeye başlarsa belki pratik kullanımı da uzun vadede etki edebilir olumlu anlamda.
Gerçekten ciddi rakamlar. Keşke bir ekran üreticisinin bu tip ekranı üretebilen bir şirketin hisselerini satın alsaydık.
Bunu öngörülmüştü. Şimdi onları da alan almıştır. Onları hisselerden yatırım yapan yapmıştır ama çok ciddi bir büyüme olacağı açık görünüyor Mesut.
Mesela gelecek sene kullanıcılarımız şeyde düşünüyordur. 4K ekranlar da rağbet görecek diye ama bir haber geldi. Şok etkisi yarattı o da. LG ve Samsung kullanmayacak deniyor
ya şu an. Sony aslında biraz da şey oldu. Piyasanın test firması oldu. 4K'yı verdiler. Çalışıyor mu? Çalışıyor bakıldığı zaman ama orada pek çok fazla farklı soru işareti var. 4K'yı sadece belli alanlarda kullanabiliyorsun. Oyunlar, uygulamalar, arayüzler henüz 4K'ya hazır değil. Hatta Sony cihazındaki Android bile 4K desteği sunmuyor doğal olarak bakıldığı zaman. LG ve Samsung ki panel üretiminde dünyanın en büyük iki şirketinden bahsediyoruz. Bunlara yakın kaynaklar diyor ki her iki şirketin 2016'da 4K telefon duyurmayacaklar. Bu aslında çok da mantıksız bir karar değil. Çünkü zaten bugün 2K'yı bile hani 4K verene kadar 2K'yı biraz daha orta segmente getirebilirsek daha ciddi bir ilerleme sağlamış olur.
820 gerçekten 4K ile ziyan edilmesin. Biz 2K'nın bir tadını çıkartalım.
Aynen 2K'nın tadını çıkartalım. Yalnız iki firmaya yakın kaynakların dediği şey şu. Hem LG hem de Samsung şunu bekliyormuş. Evet biz 4K panel verebiliriz. Yani teknik olarak verebilecek yeteneğe sahipler ama daha ziyade mobil internetin insanların 4K içeriği de hızlı bir şekilde cihazlarını eriştirebileceği bir altyapının oluşmasını bekliyoruz.
Onların diyor. Derdi farklı.
Onların derdi farklı. Diyor ki ben bu cihaza 4K verdiğim anda adam zaten internetten 4K video stream edebilsin istiyorum. Diyor ki şu an dünyanın çok büyük bir kısmında böyle bir internet hızları yok. İşte 4.5G'de belki olacak ya da 5G'de daha hızlı olacak.
Kore'de onu yaparsın bekliyorlar. Belki ama.
Ona rağmen işte adam evet. Diyor ki hala ben olgunlaşmasını bekliyorum ki çok yanlış bir hamle mi değil.
Değil gerçekten de. Bir diğer haberimiz de Android'in kendisiyle alakalı. Android 6.1'de özellikle izinler konusunda yine bir hassas konuda düzenleme yapılacağı ve izinlerin elden geçirileceği konuşuluyor.
Ki zaten hani 6.0'la beraber izin konusunda ciddi bir yaklaşım yapmışlardı. Pek çok noktada uygulama sen izin vermeden artık arka planlı işlem yapamıyor.
Sana hep bildiriyor niye ne zaman yapacağını.
Sana hep bildiriyor. Hassasiyet seviyesinin daha da artacağı ve bir takım pek çok arka plandaki işlemin de yine bu izin sürecine dahil edileceği söyleniyor. Yani güvenlik tarafına bayağı kasıyorlar.
Evet, yani el feneri kontaklara erişmeye çalıştığı anda size soracak. Ya el feneri kontaklara erişmek istiyor musun?
Ya şimdi mesela. Ülkelerin de bakma sen bir takım telekomünikasyon politikaları değişmeye başladı. Örneğin geçtiğimiz haftalarda mesela Brezilya 2 gün WhatsApp'ı kilitledi.
Evet.
Yapamazsın dedi. Neden? Senin polisin, senin takip ettiğin politika benimkine uymuyor. Ya kendini bana göre uyarlı ya da ben seni kapatırım tarzında. Ha, bunların tabii yapılırken gerçekten yasalar çerçevesinde gerçekten hani insanlar eğer dezavantaj sağlıyorsa ya da ülke çıkarınaysa, çıkarına değilse belki yapılması gerekiyor ama o tarafta da ciddi yatırımları var Google'ın da bakıldığı zaman. Fakat Android 6.1 için bu haberdeki iki önemli başlığımız birincisi Haziran ayında çıkacağı yönünde. Zaten Mayıs gibi Google I.O. yapılırsa orada tanıtılır. Haziran ayı gibi de muhtemelen Nexus'larda en başta bunu görürüz. İkincisi ise en büyük teknolojik yeniliğin, yazılımsal yeniliğin ekranı ikiye bölme özelliği olacağı söyleniyor. Ki Pixel C tablet çıktığındaki eleştirilerdeki en büyük eksiklik de o. Tablet çok hızlı, kasası harika, işlemci muazzam ama birden fazla uygulamaya çalıştırmak istersen şunun kadar yeteneği yok
evet,
deniyor.
Biz hani. Android 6'da bekliyorduk onu gerçi.
Yani sonucunda Android ekosisteminde bu özellik var. LG'nin arayüzünde var.
Evet.
Samsung'un arayüzünde var. Samsung yıllardır yapıyor bunu. Hatta telefonu klavye fare takıyorsun. Ekranı ikiye böyle bilgisayar gibi kullanan yeteneği de var.
Pencereleri küçülterek
ya da pencereleri küçülterek kullanabiliyorsun gibi. Android'de olması lazım ama şimdi Google bir özelliği Android'de verirken pek çok farklı test yapmak zorunda. Çünkü o Android yazılımı sürümü 300 liralık cihaza da gidiyor.
Evet doğru.
2000 liralık cihaza da gidiyor. Dolayısıyla her türlü testinin yapılması gerekiyor. Fakat Android 6.1 ile beraber bu özelliği görürüz gibi. Çok kısa 2-3 haberimiz daha var mesela. Onlardan da kısaca bahsedelim istersen. Sonradan yeni bir pil teknolojisi geliyor.
Evet önemli bir konu bu.
Yani lityum kobalt oksitlerini sülfürü kullanacaklarmış burada kimyasal karışımı olarak. Söylenen şu ki şu anki cihazlarda, şu anki mevcut bir cihazın pilini bununla değiştirdiğiniz zaman %40'a kadar pil ömrünün uzayacağı söyleniyor.
Bir de şöyle bir durum var. Lityum zor bulunan bir element. Bu yüzden de pillerin fiyatı pahalı. Öyle çok fazla üretemiyorsun.
İşlemesi uygun kullanılır hale getirmesi zor.
Ekstra alternatif materyallerle üretim aşamasında çalışmalar sürdürüyorlar. Buna da şöyle bir dezavantaj var. Ya ürettikleri piller aşırı yanıcı oluyor evet. Ya da ömürleri çok kısa oluyor.
İşte bugün otomobillerde bile biliyorsun lityum piller kullanılıyor ki evet. Aslında o teknolojinin öncülerinden birisi de yine Sony'dir bakıldığı zaman. Şimdi sülfür tarafında şöyle bir durum söz konusu. Bu teknolojinin handikapı var mı diye araştırmışlar. Esası da var. Handikap da şu. Sürekli şarj etme döngüsü içerisindeki ömrünün lityum pillere göre daha kısa olduğu söyleniyor. Onunla ilgili olarak da Sony'nin elektrolit diziliminde yine kimyasal karışımlarla bir takım yeni yöntemlerle beraber bunu açtığı söyleniyor ama ben bundan çok emin değilim zaten. Pratik kullanıma geçmesi için de 2020'ler işaret ediliyor.
Bayağı uzak bir zaman.
Sonuçta şimdi pil bu. Akıllı saatinden işte evindeki duvar piline, termostatını evet. Kullandığı pilden arabana kadar her yere girecek. Güvenlik standartlarının orada yüksek olması gerekiyor. Muhtemelen Sony'de zaten halihazırda. Açıklanan bilgilerin dışında da çok daha ciddi bir olgunlaşma seviyesine gelmiştir ama doğru zamanı bekliyordur onları.
Büyük ihtimalle için. Haklısın.
Galaxy S3 2012'nin amiral gemisi. Yani artık 4-5 yaşında bir cihazdan bahsediyoruz. Resmi olarak eski Android sürümlerinde kaldı ama Cyanogen Mod onun da kurtarıcısı olacak gibi görünüyor. Cyanogen Mod'un CM13 versiyonunda Nightly versiyon olarak yani tam stabil değil ama isteyenler artık Android 6.0'da Galaxy S3'e kurabilecekler. Cyanogen Mod'un sitesine girip I9300 yaratanlar ki o telefonun kodu hemen Nightly versiyonunu indirip cihaza kurabilirler. Yani Android 6.0 isteyen Galaxy S3 kullanıcılar da test edebilir.
Neyi anlamıyorum? İşte Samsung'un ya da HTC'nin politikasını anlamıyorum. Elin olduğu yapabiliyor. Sen yap kullanıcına seçenek olarak sun. Eklesin adam bir şekilde. Yani şimdi Samsung ya Galaxy klasik... S3'e resmi olarak sunsaydı şunu yürümüşlerdi.
Onların çok klasik bir tüm üreticilerin Samsung değil hepsinin çok klasik bir pazarlama ifadesi var. Kullanıcı deneyimi. Biz yaptık esasında laboratuvarda test ettik ama mevcut kullanıcı deneyimi daha iyi diye onu vermiyoruz. Yani şimdi yaparsın. Sony mesela bak onu yapmaya başladı. Yeni sürümler için. Yaparsın başına beta ibaresini koyarsın. Ben bunu yaptım bu şekildeyim. Bil ki bazı riskleri olabilir, bazı yerlerde sıkıntı yaşayabilirsin. Belki bazı fonksiyonlar çalışmayabilir. Ama kullanmak istersen, yeni büyük Android sürümünü kullanmak istersen böyle bir seçenek var.
Bir de onu da böyle bilgisayara bağlayıp güncelleme şeklinde yap. Yani direkt yapamasın insanlar. Yanlışlı gidebilince düzelt. Yani profesyonel bilen insanlar yapsınlar. İsmin yürüsün ya.
Değil mi? Yani sonucunda yazılımsal olarak yapılabiliyormuş. Bunu görmüşsün. Ha belki çok yavaş çalışır. Onda da kullanıcıya seçeneği vereceksin. En son resmi güncellemeye geri dön.
Evet.
Değil mi? Kullanıcı isterse de geri dönsün. Sonucunda bunlar zamanının pahalı telefonları ki tüketiciye destek olmak istiyorsan biraz da böyle güzeller yapabilirsin. Son haberimiz HTC'den. Snapdragon 820'li cihazlar gelir gelmez One M10 artık isimli olursa ki isminde değişiciye söyleniyor. Ama bir taraftan da arı ürünler devam ediyor. A9'u biz fiyatıyla eleştirdik, olur olmaz dedik. Sonra bir X9 haberi geldi. Snapdragon 820'li olacak, şöyle olacak, böyle olacak vesaire derken X9'la bildiğin A9'un farklı bir varyasyonu gibi çıktı Mesut.
Ama orada tasarımsal açıdan daha basit versiyon demek daha doğru olur.
Evet, yani A9'la kıyasladığınız zaman bir A9 değil. Malzeme, materyal kalitesine yani. Tut da tasarımın bir takım unsurlarına kadar.
Hatta Desire'ların bile ucuzlatılmış versiyonu falan gibi duruyor böyle tasarımsal açıdan.
Görünüm olarak modern görünüm ama hani tasarım ve malzeme kalitesinin bir takım detaylar olarak daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak gibi. 5.5 inç Full HD ekran, 3000 mAh pil ve Helio X10 işlemci kullanacağı söyleniyor.
MTI-SD HD'si.
Şimdi yavaş yavaş Sony de kullanıyor biliyorsun. Orada bir seçeneğe ihtiyaç var. Sonuçta Helio X10 platform olarak güçlü bir platform. Belki GPU'sunu biraz tartışabiliriz ama baktığın zaman 4K'da bugün 4K video kaydı yapabiliyorsun.
Evet doğru.
Üzerinde barınmış olduğu görüntü sinyal işlemcisine RAW fotoğraf, imaj, görüntü kaydına da izin verebiliyor. Orada herhangi bir performans
anlıkta beraber. 650 yapıyorduk ama işte zaten var hala zaten.
Zaten var. Bu telefonda bir de tabii artık HTC'nin pazarlama anlamında fark yarattığını düşündüğü unsurlardan birisi Boom Sound ses teknolojisi de var. Tabii ki bu Boom Sound bir One M9'unki gibi değil.
Tabii
ya da diğerinki gibi değil ama baktığınız zaman onu veriyorlar. Ve A9'la beraber HTC'nin kullanmaya başladığı, yaygınlaştırmaya başladı. Optik görüntü sabitleme özelliği yine bu cihazda olacağı söyleniyor. Hatırlarsan biz geçtiğimiz haftalarda Samsung'un 2016 model Galaxy A serisini konuşmuştuk. Onlarda da orta segment optik görüntü sabitleme geliyordu. Biz yıllarca üst seviyede istedik. Yavaş yavaş gelmeye başladı ama 2016'da orta seviye telefonlarda da bu özellik olacak
hatta
gibi.
Hatta belirtelim, Sony'nin Xperia Z5'inde yok.
Hala donanımsal olarak hep yazılım olarak SteadyShot üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bakalım Türkiye'ye gelir mi? Bundan emin değilim. Zaman zaman bazen HTC kimseye haber vermeden ara modelleri Türkiye'ye getirip satışını yapabiliyor. Gelirse de bir şekilde haberimiz olur. Belki inceleme ürün gelirse de testlerini gerçekleştiririz.
Mobilitenin sonuna geldik. Son haberimizdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.